Sevgi Öğretmeni 2. Bölüm Gençlik Yılları 4. Size Bir Kurtarıcı Doğuyor. Yüce Kral kendini alçaltarak insan bedeni aldı. Onun dünyadaki çevresi sert ve yasaklayıcıydı. Dış görünüşünün yüceliğinin aşırı ilgi çekmemesi için ihtişamı gizlendi. O, dış görünümden tamamen kaçındı. Zenginlik, dünyasal onur ve yücelik peşinde koşmak, ruhu ölümden asla kurtaramaz. İsa, dünyasal nitelikten dolayı oluşan bir çekicilikle insanların ilgisini çekmeyi amaçlamadı. Sadece göksel güzelliğin gerçeği, izleyenleri onun yanına çekmeliydi. Mesih'in karakteri çok zaman önce peygamberlikte belirtilmişti ve o, insanların kendisini Allah'ın sözünün doğruluğu üzerine kabul etmelerini arzuladı. Melekler bu muhteşem kurtuluş planına şaştılar. Allah'ın halkının onun oğlunu insan şeklinde nasıl karşılayacağını merakla beklediler. Seçilmiş halkın ülkesine geldiler. Diğer milletler, yalanlar, uydurmacalar ve sahte tanrılarla uğraşıyorlardı. Melekler, Allah'ın görkeminin görüldüğü ve peygamberlik ışığının parladığı ülkeye geldiler. Kudüs'e vardılar. Kutsal peygamberliği açıklamak için belirlenmiş bölgelere ve Allah'ın evinin elçilerine geldiler. Daha Zekeriya Sunak'ta kahinlik görevini sürdürürken İsa'nın gelişinin yaklaştığı bildirilmişti. Müjdeyi bildirecek olan kişi doğdu ve onun görevi mucize ve peygamberliklerle kanıtlandı. Onun doğumunu müjdeleyen haber ve görevinin o olağanüstü önemi ülke dışında da yayılmıştı. Buna karşın Kudüs, kurtarıcısını karşılamaya hazırlanmıyordu. Gökyüzü elçileri, Allah'ın dünyada kutsal gerçeğin ışığını iletmesi için çağırdığı kimselerin ilgisizliğini şaşkınlıkla seyrettiler. Yahudi ulusu, İsa'nın İbrahim ve Davut'un soyundan geleceğine tanıklık etmişti. Buna karşın onlar, onun gelişinin yakın olduğunu bilmiyorlardı. Tapmakta günlük sabah ve akşam kurbanı, Allah'ın kuzusunu işaret ediyordu. Buna karşın burada bile onu karşılamak için hiçbir hazırlık yoktu. Hahamlar ve din yorumcuları çağların en büyük olayının gerçekleşmek üzere olduğunu bilmiyorlardı. Onlar anlamsız dualarını tekrarlayıp duruyorlardı. İbadetlerini ve ayinlerini sadece diğer insanlara gösteriş yapmak amacıyla yerine getiriyorlardı. Fakat onlar zenginlik ve dünyasal yücelik çekişmesinde Mesih'in gelişine hazırlıklı değildiler. Aynı ilgisizlik İsrail'i bütünüyle sardı. Bencil ve kendilerini dünya zevklerine kaptırmış olan insanlar, tüm gökyüzünü heyecanlandıran bu sevinci paylaşmak istemediler. Sadece çok azı görülmeyene bakmayı arzuladı ve onlara gökyüzünün mesajı gönderildi. Meryem ve Yusuf, Nasıra kentinden Davut'un kentine giderlerken yaptıkları bu yolculukta melekler onlara eşlik ettiler. Roma İmparatorluğu'nun uçsuz bucaksız egemenliğinde yaşayan halkını kapsayan nüfus sayımı kararı, Celile tepeleri arasında yaşayanlara dek uzadı. Eski çağda Koreş, Rabbin tutsaklarını serbest bırakması için dünyanın imparatorunun tahtına çağrıldığı gibi, Sezar Augustus, Allah'ın İsa'nın annesini Beytlehem'e getirme amacının gerçekleşmesinde aracı olur. Meryem, Davut'un soyundandır ve Davut'un torununun Davut'un şehrinde doğması gerekir. Peygamber, onun Beytlehem'den çıkacağını söyler ve şöyle devam eder. İsrail'e hükümdar olacak kişi gelecek. Onun gelişi eski sonsuzluk günlerindendir. Fakat krallık sınırları içerisindeki şehirde Yusuf ve Meryem kimse tarafından tanınmaz ve onurlandırılmaz. Yorgun ve evsiz bir şekilde dar caddeyi baştan başa geçerler. Şehrin girişinden çıkışına kadar doğuya doğru geceyi geçirebilecekleri bir yer ararlar. Kalabalık anda onların kalabileceği boş bir oda yoktur. Sonunda hayvanların barındığı harap bir binada kalabilecekleri bir yer bulurlar ve burada dünyanın kurtarıcısı doğar. İnsanlar bunu bilmezler. Fakat bu haber gökyüzünü sevince boğar. Kutsal melekler daha derin ve sıcak bir ilgiyle ışık dünyasından yeryüzüne inerler. Tüm dünya onun varlığıyla artık daha aydınlıktır. Beytlehem tepelerinin yukarısında sayısız birçok melek bir araya gelir. Dünyaya müjdeyi bildirmek için işareti beklerler. Eğer İsrail'deki liderler güvenilirliklerini korusalardı, İsa'nın doğumunu müjdeleme sevincini onlar da paylaşabilirdi. Fakat bundan yoksun kaldılar. Allah şöyle bildirir. Susamış olanın üzerine sular, kurak toprağın üzerine seller dökeceğim. dürüstlere karanlıkta ışık doğar. Işığı arayanlar ve onu sevinçle kabul edenler, tahtından süzülen parlak ışınlara kavuşacaklar. Davut'un çocukken sürüsünü güttüğü, bölgede gece nöbetleşerek sürülerini güden çobanlar vardı. Gecenin sessizliğinde vaat edilen kurtarıcı hakkında konuşuyorlardı ve Davut'un tahtına kralın gelmesi için dua ediyorlardı. Rabbin meleği onlara göründü ve onun görkemi onların çevresinde parladı. Büyük bir korkuyla sarsıldılar ve melek onlara "Korkmayın," dedi. "İşte size tüm insanlığı ilgilendiren müjdeyi iletiyorum. Çünkü bugün Davut'un şehrinde size bir kurtarıcı doğdu. O Rab olan Mesih'tir." Bu sözlerdeki ihtişam görüntüsü meleği dinleyen çobanların aklına yerleşir. Kurtarıcı İsrail'e geldi. Güç, yücelik ve ihtişam onun gelişiyle bütünleşir. Fakat kurtarıcılarını yoksulluk ve tevazu içinde tanımaları için meleğin onları hazırlaması gerekiyordu. Melek onlara şöyle der: "İşte size belirtisi. Bebeği yemlikte kundağa sarılmış olarak bulacaksınız." Melek onların korkularını gidermişti. Onlara İsa'yı nasıl bulacaklarını anlatmıştı. İnsana özgü zayıflıklarından dolayı onlara nazik davranarak ilahi ışığa alışmaları için zaman vermişti. Böylece sevinç ve görkem daha fazla gizlenemedi. Ova, Allah'ın meleklerinin parlamasıyla baştan başa aydınlandı. Yeryüzü sessizliğe büründü ve gökyüzü şu şarkıyı dinlemek için eğildi: "En yücelerde Allah'a yücelik olsun. Yeryüzünde O'nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun." Keşke bugün insanlık ailesi bu şarkıyı duysaydı. O zaman yapılan bildiri ve verilen mesaj yakın zamanda ortaya çıkar ve dünyanın sonuna kadar tekrarlanırdı. Dürüstlüğün güneşi, onun kanatlarında şifayla doğduğunda, büyük bir topluluğun sesiyle çağlayan suların sesi gibi şu şarkı söylenecek: "Haleluya! Çünkü gücü her şeye yeten Rab Allah'ımız egemenlik sürüyor." Melekler gözden kaybolduğunda ışık sönüp gitti ve gecenin gölgesi bir kez daha Beytlehem tepelerine düştü. Fakat insanın o zamana dek gördüğü en parlak görüntü çobanların hafızasında kaldı. Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekilince çobanlar birbirlerine "Hadi gelin, Beytlehem'e varalım. Rabbin bize açıkladığı bu olayı görelim," dediler. Koşarak geldiler. Meryem'i, Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Olayı görünce çocuğa ilişkin kendilerine açıklanan haberi yaydılar. Duyanların hepsi çobanların anlattıklarına şaşıp kaldı. Öte yandan Meryem tüm bunları yüreğinde saklıyor, derin derin düşünüyordu. Çobanlar kendilerine açıklandığı gibi duydukları, gördükleri her şey için Allah'ı yüceltip överek geri döndüler. Günümüzde yeryüzü ve gökyüzü çobanların meleklerin şarkısını dinlediği zamanki kadar birbirine yakındır. Gökyüzü, insanlık için hala günlük işlerinde çalışan insanların gündüzleri meleklerle karşılaştığı, üzüm bağlarında ve tarlalarda gökyüzü melekleriyle konuştuğu zamanki kadar ilgi ve merak konusudur. Günlük yaşamda gökyüzü aslında bize çok yakın olabilir. Gökyüzü melekleri Allah'ın emirleriyle hareket edenlerin adımlarına eşlik ederler. Beytlehem'in hikayesi bitmek bilmeyen bir konudur. Allah'ın zenginliği, bilgeliği ve bilgisi ne derindir. Kurtarıcının, gökyüzünün tahtım yemliğe, meleklerin birlikteliğini, ahırdaki hayvanların birlikteliğine değişmesindeki fedakarlık bizi hayretler içinde bırakıyor. İnsanın gururu ve kendine olan güveni onun varlığında alçaltıldı. Buna karşın bu, onun harikulade lütfunun başlangıcıydı. Adem bahçesinde henüz masumken bile insan özdeşliğini almak, Tanrı'nın oğlu için neredeyse sonsuz bir tevazu olurdu. Fakat insan soyu 4000 yıl boyunca günahla yıpranmış durumdayken İsa insanlığı kabul etti. Adem'in her çocuğu gibi o da kalıtsal yasanın işlemesiyle oluşan sonuçlara katlandı. Bu sonuçların ne olduğu onun dünyadaki atalarının tarihinde açıkça görüldü. O, böyle bir kalıtımla bize günahsız bir yaşam örneği vermek, acılarımızı ve bizi günaha teşvik eden şeyleri paylaşmak için geldi. Şeytan, Allah'ın yanındaki konumundan dolayı cennette İsa'dan nefret etmişti. Ve oradan kovulduğunda ona olan nefreti daha da arttı. O, günahkar insan soyunu kurtarmak için kendini rehin olarak veren kişiden nefret etti. Buna karşın Allah, kendi oğlunun, şeytanın egemenlik iddia ettiği dünyaya, insanlığın zayıflığına maruz kalan, çaresiz bir bebek olarak gelmesini uygun buldu. Allah, her insanın başarısız olma ve kaybetme riskini göze alarak mücadele etmesi için ve diğer tüm insanlarla birlikte hayatın tehlikelerine göğüs germesi için onu gönderdi. Her baba oğluna sevgi ve şefkat duyar. Küçük çocuğunun yüzüne baktığında hayatta karşılaşılan tehlikeleri düşünerek titrer. O, biricik oğlunu şeytanın gücünden korumayı ister ve onu şeytanın aldatmacasından ve çatışmasından uzak tutmayı arzular. Bizim çocuklarımızın yürüdüğü hayat yolunun daha emin ve güvenli olabilmesi için çok daha sert bir çatışma ve daha korkunç bir tehlikeyle karşılaşmak üzere Tanrı biricik oğlunu verdi. Allah'ı biz sevmiş değildik. Fakat O bizi sevdi ve günahlarımızı bağışlatan kurban olarak oğlunu verdi. İşte sevgi budur. Şaşın ey gökyüzü ve şaşın ey yeryüzü. Bu bölüm Luka 2, ayet 1 ila 20'ye dayanmaktadır.